Ayrım 23.
Maria Magdalena ile beraberdi sanki. İkisi de büyük bir şehrin üstünde, damlara sürtüne sürtüne, sakin ve sessiz uçuyorlardı. Şehrin kenarına varınca en son kapı açıldı ve koca bir ihtiyar çıktı karşılarına. Sakalı dere gibi akıyordu. Yıldız gibi parıldayan mavi gözleri vardı. Kolları sıvalıydı. Elleri kolları çamur içindeydi. Başını kaldırıp da onları görünce bağırdı. Durun, size söyleyecek sözüm var. Durdular. Söyle ihtiyar, dinliyoruz. Mesih bütün dünyayı sevendir. Mesih dünyayı sevdiği için ölendir. Başka? Diye sordu Magdalena. Yetmez mi bu? Diye bağırdı ihtiyar öfkelenerek. Atölyene girebilir miyiz? Diye sordu Magdalena. Hayır, ellerimin çamur içinde olduğunu görmüyor musunuz? İçeride Mesih'i yapıyorum. İsa korku içinde uyandı. Vücudu gerçekten hafiflemişti, uçuyor gibiydi. Gün ağarmıştı. Arkadaşları uyandılar, gözleri kayalardan, tepelerden sekerek Kudüs'e doğru yöneldi. Bir an önce varmak için yola çıktılar. Yürüdüler, yürüdüler. Ama önlerindeki dağlar hep geri geri çekiliyordu. Yolda gittikçe uzuyordu. Kudüs'e varabileceğimi hiç sanmıyorum kardeşlerim, dedi Petrus ümitsizlik içinde. Ne oluyor bize böyle? Görmüyor musunuz? Kudüs durmadan kaçıyor önümüzden. Gittikçe yaklaşıyor, diye cevap verdi İsa. Cesaret Petrus. Biz Kudüs'e doğru bir adım atarken o da bize doğru bir adım atmakta. Mesih gibi. Mesih mi? Diye sordu Yahuda birden dönüp. Mesih geliyor, dedi İsa derinden gelen bir sesle. Onu bulmak için doğru yoldan gidip gitmediğimizi pekala biliyorsun kardeşim Yahuda. İyi, asil bir iş yaparsak, güzel bir söz söylersek Mesih adımlarını sıklaştırır ve yaklaşır. Namussuzluk, içimizde kötülük varsa, her şeyden korkarsak Mesih bize sırtını çevirir ve bizden kaçar. Mesih hareket eden bir Kudüs'tür kardeşlerim. Kudüs'ün acelesi var, bizim de. Daha hızlanalım, bulalım onu. Tanrı'ya ve insandaki ölümsüz ruha inanın. Cesaret bulmuşlar, hep birlikte adımlarını sıklaştırmışlardı. Yahuda yine başta gidiyordu. Yüzü bambaşka mutluluk doluydu artık. Yürürken iyi konuşuyor, diyordu İsa için. Evet, Meryem'in oğlu haklı. Yaşlı haham da aynı şeyleri söyleyip duruyor bağıra bağıra. Kurtuluş kendi elimizdedir. Elimizi bağlar durursak İsrail ülkesi hiçbir zaman kurtulamaz. Hepimiz ayaklanırsak özgürlüğe kavuşuruz. Yahuda kendi kendine konuşmasına devam ediyordu. Ama birden sustu, şaşırmıştı. Mesih kim? Diye fısıldadı. Kim? Sakın bütün insanlar birden olmasın. Ter taneleri düşmeye başlamıştı ateş gibi yanan alnından. Bu düşünce ilk kez gelmişti aklına. Tedirgin olmaya başlamıştı. Mesih bütün insanlar yığını olabilir mi diye kendisine sorup duruyordu. O zaman şu peygamberlere, sahte peygamberlere ne ihtiyacımız var? Mesih'in kim olduğunu anlamak için ne diye karanlıkta el yordamıyla ilerleyip duruyoruz o halde? Tamam, halkın kendi Mesih olacak. Ben, sen, her birimiz. Sadece ayaklanmamız gerekiyor, o kadar. Değneğini havada sallayarak yeniden yürümeye başladı. İlerleyen bu yeni düşüncesiyle değneğiyle oynar gibi oynuyordu. Birden bir çığlık attı. Önünde iki doruklu bir dağ üstünde kutsal Kudüs güzel, bembeyaz, ihtişamla parıldıyordu. Ardından yetişenlere seslenmedi. Elinden geldiği kadar bu görüntüye kendi başına bakmaya çalışıyordu. Saraylar, kuleler, mavi göz bebeklerinde parıldıyordu. Tam orta yerinde de Tanrı'nın kuruduğu altın, sedir ve mermerden yapılmış tapınak vardı. Geride kalan yoldaşlar da ona yetiştiler. Onlar da sevinç çığlıkları attılar. Haydi, kraliçemizin güzelliğini terennüm edelim, diye ileri sürdü güzel sesli Petrus. Hazır mısınız çocuklar? Hadi hep birlikte. Beşi de İsa'nın çevresinde halka olup halay çekmeye başladılar. İsa ortalarında kıpırdamadan durup kutsal ilahiyi okumaya başladı. Sevindim bana dediklerinde, kalk da Rabbin evine gidelim. Ayaklarım daha evvel de değdi bahçelerine ey Kudüs. Sağlam yapılı kale Kudüs. Güçlü kulelerinde, barış saraylarında mutluluk sürsün. Kardeşlerim ve yoldaşlarım uğruna huzur ve barış olsun kaderim. Sokaklar, damlar, bahçeler, alanlar. Kudüs baştan başa yeşille donanmıştı. Büyük güz bayramıydı. Kudüsler, atalarının çölde çadır altında geçirdiği 40 yılın anısına dayanarak İsrail'in tanrısının buyruğuna göre zeytin ve asma dallarından, hurma ağacı yapraklarından, çam ve sedirden binlerce çadır kurmuşlardı. Hasat ve bağ bozumu bitmişti, yıl sona ermişti. Halk da kara, semiz bir erkek keçinin boynuna bütün günahlarını asmış, taşlayarak çöle doğru kışlamıştı. Şimdi içleri alabildiğine yatışmıştı. Ruhları arınmış, yeni bir yıl başlamıştı. Tanrı yeni bir hesap defteri açmıştı. 8 gün yeşil çadırlar altında yiyip içecekler, hasatı ve bağ bozumunu kutsamış olan ve günahlarını taşıyacak keçiyi gönderen İsrail'in Tanrısını öveceklerdi. O da Tanrı'nın gönderdiği bir Mesih'ti. Halkın bütün günahlarını sırtında taşıyordu. Çölde açlıktan ölmüş, günahlar da onunla silinmişti. Tapınağın geniş avlularından kanlar akıyordu. Her gün sürülerle hayvan kurban ediliyordu. Kutsal şehir pis pis et, gübre ve kızartılan etten damlayan yağ kokuyordu. Kutsal hava boru ve borazan sesleriyle yankılanıyordu. Halk haddinden fazla yiyor, içiyor, ruhları gittikçe ağırlaşıyordu. İlk gün mezmurların okunmasıyla, dualarla ve secde etmekle geçti. Yehova da görünmeden sevinçle çadırlara girip çıkıyor, o da yiyip içerek bayramı kutluyordu. Çoğu onu dudaklarını yalarken ve sakalını sıvazlarken görmüştü. Ama ikinci ve üçüncü günden sonra aşırı derecede yenen et ve şarap insanların başını vurmaya başladı. Pis şakalar, kahkahalar ve açık saçık meyhane şarkıları başladı. Erkeklerle kadınlar utanmadan güpe gündüz çiftleşmeye başladılar. İlkin çadırların içinde derken açıktan açığa yollarda ve yeşil çimenler üstünde. Her köşede bucakta oyalı boyalı kokulu yağlar sürmüş ünlü Kudüs orospuları ortaya çıktı. Kutsalların kutsalına tapmak için Kenan ülkesinden gelmiş olan basit çiftçiler ve balıkçılar bu kusursuz kollara düşüyor, şapşallaşıyorlardı. Bir öpücükte bu kadar sanat ve tad olabileceği akıllarından geçmemişti. Soluğunu tutarak İsa acele acele öfkeyle sokaklardan geçti. Sızmış, yerlerde yuvarlanan insanların üstünden atlayarak ilerledi. Kokular, pislikler ve utanmaz kahkahaları içini bulandırıyordu. Çabuk çabuk diye yalvarıyordu arkadaşlarına. Sağ kolu Yohanna'nın, sol kolu Andreas'ın belinde ilerliyordu. Ama Petrus ikide bir de duruyor, kendisine bir kadeh şarap, yiyecek birkaç lokma şey sunan ve onu konuşmaya tutan hacılara rast geliyordu. Yahuda'ya sesleniyordu. Yakup da gitmek istiyordu, dostlarının herhangi birinin yakalanmasına sebep olmak istemiyordu. Ama öndeki 3 kişi acele acele ilerliyordu. Durmadan arkada kalanları çağırıyor, onları yeniden yola sokuyorlardı. ''Hey ya Rabbim, hoca şöyle bir insan gibi soluk olmamıza bile bırakmıyor bizi.'' diye homurdanıyordu Petrus. Keyfi yerine gelmişti. ''Nereye girmişiz böyle?'' ''Peki şimdiye kadar neredeydin Petrusçuk?'' diye sordu Yahuda başını sallayarak. ''Buraya eğlenmeye mi geldik sanıyorsun? Düğüne falan mı gidiyoruz?'' Onlar koşarken çadırların birinden boğuk bir ses geldi. ''Hey Petrus, Yunus'un oğlu, serseri Galileli geçiyorsun da burun buruna gelmişken bile tanımıyorsun. Dur biraz da bir şey iç, o zaman iyi görmeye başlarsın, beni de fark edersin belki.'' Petrus sesi tanımıştı, durdu. ''Merhaba, Simon Kirene serserisi seni.'' İki arkadaşına dönerek, ''Çocuklar bu kez kaçamayız, durun da bir kadeh atalım. Simon ünlü bir ayyaştır. Davud'un kapısı yanında ünlü bir meyhanesi vardır. Aslında bu adamı asmalı, kafasını da bir kazağa geçirmeli ama iyi çocuktur, davetini kabul etmeliyiz.'' Simon gerçekten iyi bir kimseydi. Gençken Kirene'den çıkmamıştı, bir meyhane açmıştı. Petrus kulise her geldiğinde onun evinde kalırdı. İki arkadaş yer içer, konuşur, şakalaşır, bazen türkü söylerler, bazen dövüşürler, derken yeniden canciğer olurlar, yine içmeye başlarlar. Sonra Petrus kalın bir battaniyeye sarılıp bir sıra üstünde yatarak uyurdu. Simon şimdi birbirine girmiş asma dallarından meydana gelen çadır altında oturuyordu. Koltuğunda bir testi, elinde de tunç bir tas vardı. Yalnız başına içiyordu. İki dost sarıldılar. İkisi de yarı sarhoştu. İkisi de öyle seviyorlardı ki birbirlerini, gözleri yaşla dolmuştu. İlk bağırışıp çağrışmadan ve defalarca kadehlerini kaldırdıktan sonra Simon gülmeye başladı. ''Vaftiz olmaya gitmiyorsan ben de ne olayım?'' dedi. ''Doğru yapıyorsun. Ben de sana dua edeceğim. Geçen gün ben de kendimi vaftiz ettirdim. Hiç de pişman değilim. İnsanı bayağı ferahlatıyor.'' ''Peki bir şey fark etti mi?'' diye sordu Yahuda. Yemek yiyor ama ağzına içki koymuyordu. Zihni dikenlerle doluydu. ''Sana ne diyeyim bilmem ki dostum. Suyu göreli yıllar olmuştu. Suyla hiç başım hoş değildir. Ben şarap için doğmuşum. Su kaplumbağalar içindir. Ama geçen gün dedim ki kendi kendime, yahu gidip vaftiz olsam ne olur yani? Bütün dünya gidip vaftiz oluyor. Yeni aydınların arasında şarap içen de vardır herhalde. Hepsi de enayi olamaz ya. Birkaç tanıdık görür, meyhaneme müşteri çekerim.'' Herkes bilir benim meyhanemi, Davud'un kapısındaki. Neyse uzatmayalım, gittim. Peygamber vahşi, ele avuca sığmaz bir hayvan. Nasıl anlatsam bilmem ki, burnundan alevler fışkırıyor. Tanrı korusun, ensenden yakaladı, sakalıma kadar suya batırdı beni. Çığlık attım, kafir boğacaktı beni neredeyse. Ama sağ kalabildim. Çıkıp geldim, işte karşınızdayım. Peki hiçbir şey fark etmedi mi diye tekrarladı Yahuda. Şarabıma yemin ederim ki yıkanmak bayağı iyi geldi bana. Bayağı iyi geldi. Ferahladım. Vaftizcinin dediğine göre günahlarımdan arınmışım. Ama aramızda kalsın, sadece birkaç yağ lekem çıktı, o kadar. Çünkü erdenden çıktığımda suyun yüzünde bir karış yağ yüzüyordu. Kahkahadan patlayacaktı neredeyse. Kadehini doldurdu ve içti. Derken Petrus ile Yakup da içti. Kadehini yeniden doldurup Yahuda'ya döndü. Ya sen demirci ustası, içmez misin hiç? Şarap bu, enayi, su değil. Ağzıma içki koymam diye cevap verdi kızıl sakal, tası iterek. Simon'un gözleri dışarı fırladı. Yoksa sen de mi onlardansın diye sordu alçak bir sesle. Evet, onlardanım dedi Yahuda. Elini havaya kaldırıp indirerek konuşmayı kesti. İki oyalı boyalı kadın geçiyordu. Bir an durdular ve dört adama göz kırptılar. ''Kadına da el sürmez misin?'' diye sordu Simon şaşkın şaşkın. ''Kadınlara da el sürmem'' dedi Yahuda öfkeyle. ''Vah zavallıcık'' diye bağırdı Simon dayanamayarak. ''Tanrı niye yapmış şarabı ve kadını? Söyle bakalım niye? Kendi vakit öldürsün diye mi? Yoksa biz vakit öldürelim diye mi?'' Tam bu sırada Andreas koşa koşa geldi. ''Çabuk gelin'' diye bağırdı. ''Hocanın acelesi var.'' ''Ne hocası?'' diye sordu hancı. ''Beyazlar giymiş, ayağı çıplak olan mı?'' Ama üç arkadaş gitmişlerdi bile. Kireneli Simon da çadırı dışında canı sıkkın durmuş, elinde boş kadehi, kolunda testisi arkalarından bakarak başını salladı. ''Bu da başka bir vaftizci herhalde, yeni bir Mecnun. Şu son zamanlarda pıtrak gibi bitiyorlar her yerde. Sağlığına içelim.'' dedi kadehini doldurarak. ''Tanrı akıl fikir versin.'' Bu arada İsa ile arkadaşları tapınağın büyük avlusuna varmışlardı. Tapınağa girip dua etmeden önce durup ellerini, ayaklarını ve ağızlarını yıkadılar. Acele acele bakındılar. Sıralar insan ve hayvanlarla doluydu. Gölgeli sıra kemerler, altın asma dalları ve üzümlerle çevrili, beyazımsı mavi mermer sütunlar, nereye baksanız ambarlar, çadırlar, arabalar, sarraflar, berberler, şarap satıcıları, kasaplar görüyordunuz. Hava bağırış çağrışlarla, kahkahalarla ötüyor, Rabbin evi ter ve pislikten leş gibi kokuyordu. İsa avucuyla ağzını ve burnunu kapattı. Çevresine baktı. Tanrı hiçbir yerde görünmüyordu. Bayramınızdan nefret ediyorum. Benim için kurban ettiğiniz semiz buzağların pis kokusu mide bulandırıyor. Mezmurlarınız da, laftalarınız da sizin olsun. Artık ne peygamberdi ne de Tanrı. İsa'nın yüreği de altüst olmuş, çığıran. Bir ara bayılacak gibi oldu. Her şey kayboldu gözünün önünden. Gökler açıldı. Alev saçlı bir melek fırladı ileri. Ayakları havaya kamçılıyordu. Başındaki saçtan yükselen duman ve alevlerle avlunun ortasındaki kara bir kayaya tırmandı ve kılıcını mağrur tapınağa çevirdi. İsa düşecek gibi oldu. Andreas'ın koluna dayandı. Gözlerini açtığında tapınağı ve gürültülü kalabalığı gördü. Melek aydınlıkta saklanmıştı. İsa arkadaşlarına doğru kollarını uzattı. ''Bağışlayın beni'' dedi. ''Ama dayanamıyorum. Bayılacağım. Yürüyün gidelim.'' ''Tapınmadan mı?'' dedi Yakup ürkerek. ''İçimizde tapınırız Yakup'' dedi İsa. ''Her birimizin vücudu birer tapınak.'' Ayrıldılar oradan. Yahuda değneğini yere vura vura başta gidiyordu. Pisliğe, kana ve gürültüye dayanamıyor diye düşünüyordu. Mesih olamaz. Tapınağın son basamağı üstüne yüzü koyun uzanmış vahşi, tutkulu bir ferisi iştahla mermeri öpüyor ve haykırıyordu. Boynunda ve kollarında içi kitabı mukaddesten alınmış dehşet verici metinlerle dolu muskalar asılıydı. Durmadan secde etmek, dizlerini deve dizleri gibi nasır yapmıştı. Yüzü, boynu ve göğsü açık, kanayan yaralarla kaplıydı. Bu tanrı fırtınasına ne zaman tutulacak olsa keskin taşları eline geçiriyor, orasını burasını yaralıyordu. İsa, Ferisi'yi görmesin diye Andreas ile Yuhanna hemen İsa'nın önüne geçtiler. Petrus, Yakup'a yanaşıp kulağına eğildi. ''Bilirsin onu Yakup, marangoz Yusuf'un büyük oğlu, muska satar gezerek. İki dakikada bir de kötü ruhu onu eline geçirir, yere yıkar, neredeyse öldürür.'' ''Hocayı bu denli iştahla arayan o mu?'' diye sordu Yakup bir ara durup. ''Evet, ailesinin namusunu kirlettiğini söyler durur.'' Tapınağın altın kapısından çıktılar. Sedron Vadisi'nden geçerek Ölü Deniz'e doğru yürümeye başladılar. Sağlarında Getsemane'nin bahçesi ve zeytinliği vardı. Başlarının üstündeki gök beyazdı ve yanıyordu. Zeytinlik tepesine vardılar. Dünya tatlılaşmıştı biraz. Zeytin ağaçlarının her bir yaprağından ışık damlıyordu. Karga sürüleri birbiri ardından Kudüs'e doğru gidiyordu. Andreas kolunu İsa'nın beline dalamış, eski efendisi vaftizciyi anlatıyordu. İnine yaklaştıkça peygamberin aslan soluğu daha bir ciğerlerine doluyordu. Gerçek İyas o. İnsanın ruhunu yeniden ateşle iyileştirmek için Karmel Dağı'ndan inmiştir. Bir gece başının üstündeki ateşli arabayı kendi gözlerimle gördüm. Başka bir gecede bir karganın ağzında kor bir kömür parçasını ona yesin diye getirdiğini gördüm. Bir gün cesareti elime alıp sordum kendisine. Siz misiniz Mesih diye. Bir yılana basmış gibi sarsıldı. Hayır diye içini çekti. Sabanı çeken öküzüm ben. Mesih ise tohumdur. Yanından niye ayrıldın Andreas? Tohumu bulmak istiyordum. Buldun mu peki? Andreas İsa'nın elini kalbine bastırarak kıpkırmızı oldu. Evet diye cevap verdi. Ama o kadar yavaş söylemişti ki İsa duymadı. Soluklarını tutarak ağır ağır ölü denize doğru inmeye başladılar. Kafalarının içini kavuracak kadar ateş püskürtüyordu güneş. Önlerinde Moab dağları gittikçe yükseliyordu. Kısır bir duvar. Arkalarında kireç beyazı İdomea dağları vardı. Yol kıvrıla kıvrıla indikçe iniyordu. Derin bir kuyuya girmek üzereydiler ki soluklarını tuttular. Cehenneme iniyoruz diye düşünüyorlardı. Katran ve kükürt kokusu geliyordu burunlarına. Aydınlık gözlerini kör ediyordu. El yordamıyla ilerliyorlardı. Ayakları yarılıyor, gözleri yanıyordu. Çıngırak sesleri duydular. İki deve geçti yanlarından. Deve değildi bunlar. Müthiş sıcakta eriyerek kaybolan seraplardı. Korkarım dedi Zebedi'nin küçük oğlu. Cehennem dedikleri burası olacak. Cesaret dedi Andreas. Cennetin cehennemin göbeğinde olduğunu duymadın mı? Cennet mi? Güneş battı sonunda. Moab dağları koyu kırmızı bir renk aldı. İdumea dağları ise pembeydi. İnsanların gözlerini dinlendiriyordu. Birden bir dönemeci döndüklerinde sanki serin suya batmışlar gibi bakışları ferahladı. Bedenleri de. Neydi bu hiç beklenmedik önlerinde uzanan yeşil çayırlar, kumlar ortasında, gürül gürül akan sular, meyve yüklü nar ağaçları, gölgeli evler. Neydi bütün bunlar? Hava birden yasemin ve gül kokmaya başlamıştı. Eriha diye bağırdı Andreas sevinçle. Bütün dünyanın en tatlı hurmaları buradadır. En harika güller buradadır. Solacak olsalar suya batırdınız mı yeniden canlanırlar. Gece birden inmişti. Işıklar yanmaya başlıyordu. Yolculuk etmek, karanlığın inişini seyretmek, bir köye varmak, ilk lambaların yanışını görmek, yiyecek bir şeyi olmamak, yatacak bir yeri olmamak, her şeyi Tanrı'nın esirgeyiciliğine ve insanların iyiliğine bırakmak, bence dünyadaki en büyük, en saf zevktir, dedi İsa. Bu kutsal anı yaşamak için durdu. Köy köpekleri yabancıların kokusunu almış havlamaya başlamıştı. Kapılar açılıyor, yanan lambalar görünüyor, lambalar karanlığı araştırdıktan sonra yeniden içeri giriyorlardı. Arkadaşlar bütün kapılara uğruyorlar, çalıyorlar, biri bir dilim ekmek, biri bir nar, kimi bir avuç üzüm ya da yeşil zeytin veriyordu. Bütün bu sadakaları Tanrı'dan ve insandan topluyorlardı. Bir bahçenin köşesine yaslanıp yediler. Derken hemen uykuya daldılar. Bütün gece boyunca düşlerinde çölün yer değiştirdiğini, onlara deniz gibi ninni söylediğini duydular. Ama İsa uykusunda borazanlar duydu ve Eriha'nın duvarları yıkıldı. Yoldaşlar ölü gibi betleri, benizleri atmış, dilleri bir karış sarkmış bir halde ölü denize vardıklarında neredeyse öğle vakti olacaktı. Erden akıntısından inen balık ona dokunur dokunmaz ölüyordu. Kıyılarındaki birkaç budur ağaç ayakta duran kemikler gibiydi. Su kurşun gibi ağır ve hareketsizdi. Dindar kişi eğildiğinde iki sefil orospunun Sodom ile Gomorre'nin suyun dibinde sarıldıklarını görürdü. İsa bir kayanın üstüne çıkıp uzaklara baktı. Issızlıktan başka bir şey yoktu. Toprak yanıyordu, dağlar erimişti. Andreas'ı kolundan tutup sordu. Nerede vaftizci Yahya? Kimseyi göremiyorum ben. Kimseyi? İleride sazların arasında diye cevap verdi Andreas. Irmak durgunlaşır, su bir gölcük halini alır. Peygamber orada vaftiz ediyor. Gidip bakalım onu, yolu biliyorum. Yorgunsun Andreas, sen de kal ötekilerle. Ben yalnız giderim. Vahşidir, seninle geleyim efendimiz. Yalnız gitmek istiyorum Andreas, sen kal. Yüreği küt küt atarak sazlara doğru yürüdü. Elini yüreği üstüne koydu ve yatıştırmak için okşadı. Çölden yeni bir karga sürüsü kalktı. Hızla Kudüs'e doğru uçtu. Birden ardında birinin yürüdüğünü duydu. Dönüp baktı. Yahuda'ydı. "Beni çağırmayı unuttum," dedi kızıl sakal pis pis gülerek. "En güç anında yanında olmak isterim." "Gel," dedi İsa. Sessiz sessiz ilerlediler. Önde İsa, arkada Yahuda gidiyordu. Kamışları açıp ayaklarını ılık ırmak balçığına soktular. Kara bir yılan ürkerek bir kayaya çıktı ve başıyla boynunu kaldırdı. Minik kurnaz gözleriyle onlara baktı. Yarı vücudu kayaya yapışık, yarısı dimdik, ıslık çaldı. İsa bir an durup elini dostça yılana doğru salladı. Sanki hoş geldin der gibiydi ona. Yahuda meşe sopasını kaldırdı ama İsa kolunu uzatıp tuttu onu. "İncitme onu Yahuda kardeşim," dedi. "Onun da görevi var, ısırmak." Sıcak kavuruyor, ölü denizden gelen güney rüzgarı ise çürüyen leşlerin ağır kokusunu getiriyordu. İsa vahşi boğuk bir ses işitti. Ara sıra birkaç söz duyabiliyordu. "Ateş, balta, kısır ağaç." Sonra daha yüksek. "Tövbe edin, tövbe edin," sesi geliyordu. Ansızın koca bir kalabalık bağırıp çağırmaya, inildemeye başladı. İsa ağır ağır, dikkatle vahşi bir hayvanın mağarasına yaklaşıyormuş gibi ilerliyor, sazları kenara itiyordu. Gürültü ise gittikçe artıyordu. Birden bağırmamak için dudaklarını ısırdı. Orada saza benzeyen bacakları üstünde erden sularının içinden yükselen bir kayaya çıkmış duruyordu. Bu adam bir insan mıydı? Çekirge mi? Açlık meleği mi? Yoksa öç baş meleği mi? Haykıran insan dalgaları sıra sıra çıkıyorlardı kayaya. Boyalı tırnaklı ve kirpikli habesiler, burunlarında kalın pirinç halkalı kaldeliler, uzun boylu yağlı, bağrı yanık İsrailliler. Ağzı köpük köpük, güney rüzgarının kamış sallar gibi salladığı vaftizci bağırıyordu. "Tövbe edin, tövbe edin. Rabbin günü gelmiştir. Yerlerde yuvarlanın, toprağı ısırın, uluyun. Ordular Rabbi şöyle dedi. O gün güneşe ikindi yayın batmasını buyuracağım. Yeni ayın boynuzlarını ezeceğim ve yere göğe karanlık indireceğim. Kahkahanızı tersine çevireceğim. Ağlayacaksınız. Türkülerinizi iniltiler haline getireceğim. Ve bütün süsleriniz, elleriniz, ayaklarınız, burunlarınız, kulaklarınız, saçınız yerle bir olacak." Yahuda ileri doğru bir adım atarak İsa'nın kolundan tuttu. "İşitiyor musun? İşitiyor musun? Bak, Mesih böyle konuşur işte. Odur Mesih." "Hayır Yahuda kardeşim," diye cevap verdi İsa. "Baltayı tutan ve Mesih için yol açan konuşur böyle. Mesih böyle konuşmaz." Eğilerek keskin yeşil bir yaprak kopardı, dişler arasına aldı. "Yolu açan Mesih'tir," diye homurdandı kızıl sakal. Sazlardan çıkarıp göstermek için İsa'yı itti. "Yürü de görsün seni," diye buyurdu. "Yargısını verir o." İsa gün ışığına çıktı, tereddütle iki adım attı, tökezledi, gözleri peygambere dikili durdu. Bütün ruhu peygamberi seyreden bir bakış haline almıştı. Kamışa benzeyen bacaklarından ateşli başına ve daha yükseklere, tam görünmeyen yapısına baktı. Vaftizcinin arkası dönüktü. Bütün vücudunu saran yakıcı bakışı duydu, kızdı, fır döndü. Şahin bakışlı gözlerini iyi görebilmek için yarı kapadı.